Ayrım 3.
İşte buna ermek içindi bütün emekleri. Bu güzellik artık hep var. Doğumsuz, ölümsüz, artmaz, eksilmez bir güzelliktir. Bir bakıma güzel, bir bakıma çirkin. Bugün güzel, yarın çirkin. Şuna göre güzel, buna göre çirkin. Bir yerde güzel, bir yerde çirkin. Kiminin gözünde güzel, kiminin gözünde çirkin değildir. Bir güzellik ki kendini bir yüzle, ayakla, bedene bağlı hiçbir şeyle göstermeyecek, ne bir söz olacak, ne bir bilgi. Bir canlıda belli bir varlıkta bulunmayacak. Ne canlıda, ne yerde, ne gökte, hiçbir yerde kendi var, kendinden var. Kendisiyle hep bir örnek. Bütün güzellikler ondan pay alır. Kendisi onların parlayıp sönmeleriyle ne artar ne eksilir, ne de bir değişikliğe uğrar. Böyle bir güzellik artık insani bir güzellik değil ama tanrısal bir güzelliktir. Bu mutlak güzellik veya öz güzelliği uzay ve zaman sınırlamasının ötesinde bulunduğuna göre onun bir cevher olması lazım gelir. Salt güzellik hakikatte cevherden başka bir şey değildir. O bütün yetkinlikleri kuşatır ve Eros aktının en son ereğidir. Böyle bir güzellik artık ne tabi ne de insani bir güzelliktir. Böyle bir güzellik ancak tanrısal bir güzellik olabilir. Tanrılık şey ise güzel, bilge, iyi olan ve bu değerlere benzer daha ne varsa kendinde bulunan şeydir. Yine şölende konuşan ve Sokrat'ın kendisini Eros hakkında eğittiğini söylediği bilge kadın Diotima şöyle devam eder. Düşün ne olur, bir görebilirse insan güzelin kendini, her şeyden soyunmuş, arınmış, katıksız. İnsanın tenine, bedenine, rengine, daha bir sürü ıvırına zıvırına bulanmış güzelliği değil, bir tek görüşüyle Tanrı güzelliğini. Böyle bir güzelliği gözlerini kaldırıp bakmasının, onunla kaynaşmasının yolunu bulanın hayatını küçümseyebilir misin? Ancak orada güzele, yalnız güzeli görecek gözle bakan erdem taslakları değil, gerçek erdem yaratabilir. Çünkü taslaklara değil, gerçeğin ta kendisine bağlanmıştır. Yalnız gerçek erdemi yaratan ve besleyen Tanrı'nın sevdiği bir insan olabilir. Yalnız o insanlar arasında bir insanın erebileceği ölümsüzlüğe erer. Eros'un ereği olan bu salt, mutlak güzellik aynı zamanda hayatın da ereğidir. Çünkü bu salt güzelliğe erişmiş olan kişi ölümsüzlüğe ve mutluluğa da erişmiş olur. Yine Diotima'nın sözleriyle konuşursak, insanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği an yok mu? Sevgili Sokrat, işte yalnız o an için insan hayatı yaşanmaya değer. Görüldüğü gibi burada, Platon'un olgunluk çağında karşılaştığımız güzellik anlayışı, Büyük Hippias diyaloğundaki anlayışından özce ayrılmaktadır. Orada sadece tanımını yapmakla kavramını elde etmek istediği güzellik, burada ontolojik bir özellik kazanır, bir töz olur. Autotukalon gerçi yine bir iddiadır ama artık bu iddia lojik bir kavram olmaktan çıkmış, ontolojik bir töz olmuştur. Güzel burada artık hiçbir tanıma sığmayan, hiçbir mantık kategorisinin belirleyemediği bir hakiki varlık haline yükselir. Bunun için Platon onu sonunda Tanrı ile ilgi içine koyar. Güzel artık bir estetik değer değil, bütün varlıkla, var olanlarla ilgili bir temel varlık, bir cevherdir. O bütün var olanları belirler. Buna karşılık bütün var olanlar bu mutlak güzelliğe karşı bir eksistansiyel sevgi içindedirler. O halde burada olgunluk çağında Platon güzelliği gençlik çağında olduğu gibi yalnız estetik bir kavram olarak değil, ontolojik bir temel varlık, bütün varlık dünyaları ile ilgili bir substans olarak belirliyor. Eros, salt güzelliğe yöneldiğine ve bu güzellik de bütün uzay ve zaman dışı bir belirlenim, varlığın özü olduğuna göre, böyle bir Eros ile varlığın özüne ulaşmış olan kişi, aynı zamanda hakikati, varlığın hakikatine de ulaşmış olacaktır. Çünkü kendi başına güzelin bir töz, bir cevher olarak anlaşılmasının temelinde, onun aynı zamanda hakikat olarak kavranmış olduğu görüşü de yer alır. Salt güzelliği Eros ile kavrayan kişi aynı zamanda kendi başına iyiyi de ve bundan ötürü hakikati de kavrayacaktır. Çünkü iyi ve güzel aynıdır. Hakikat de varlığın gizlilikten kurtulması anlamına gelir. Buna göre varlığın gizlilikten kurtulması, varlığın özüne ulaşmak ancak Eros'un kılavuzluğu ile mümkün olur ki bu da hakikatten başka bir şey değildir. Aototu Kalon, Eros'un yardımcılığıyla keşfedilir. Onun keşfedilmesi, varlığın gizlilikten kurtulması, yani hakikat ile aynı anlama gelir. Bu hakikat artık lojik değil, ontolojik bir hakikattir. Şimdi, haklı olarak şöyle sorulabilir. Acaba bu öz güzelliğine kim ulaşabilir? Buna hiç duraksamadan kendini Eros'un yöneticiliğine en çok bırakan kimse diye cevap vermelidir. Böyle Eros'un kılavuzluğuna kendini en çok bırakan kimlerdir? Bunlar bilge kişilerdir. Bunu devletin aynı dönemin ürünü olan 5. kitabında Platon şöyle belirtiyor. Güzel ile çirkin birbirinin tersi olduklarına göre iki ayrı şeydir bunlar. İki olduklarına göre her biri de tektir. Doğru ile eğri, iyi ve ile kötü ve daha başka kavramlar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunların her biri kendi başına bir bütündür. Ona her yerde başka işlere, başka varlıklara, biri ötekine karışmış göründükleri için her birinin değişik halleri vardır. Bu görüşe göre şu ayırmayı yapıyorum ben de. Bir yana gösteri meraklılarını, sanat düşkünlerini, iş adamlarını koyuyorum. Öbür yana da filozof adına layık olanları. Tiyatro, koro meraklılarını, güzel seslere, renklere, biçimlere, kısaca güzelliğin belirlediği her şeye hayrandırlar. Ama güzelin kendini görmeye ve sevmeye varamaz düşünceleri. Ama güzelin kendine varabilen, onu öz be öz görebilenler çok azdır değil mi? Buna göre de nesnelerin özüne, tözüne götüren Eros, asıl ereğine filozofta yarışıyor. Çünkü Aototu Kalon'u kavrayan insan, bununla yalnız öz güzelliği değil, aynı zamanda varlığın hakikatini de kavrar ki, böyle bir kimse şüphesiz filozoftan başkası olamaz. Güzelliği böyle metafizik ve substantiyel olarak kavrayan Platon, bu düşünceleriyle özellikle Helenizm çağının büyük filozofu Plotinus üzerinde etkili olmuştur. Plotinus bu düşüncelerden kalkar ve onların üzerine büyük bir mistik yapı kurar. B. Plotinus. Plotinus için Grek felsefesinin son büyük atılımı denir ki bu hakikate de uymaktadır. Çünkü Plotinus felsefesinden sonra çok pek çok yüzyıllar boyunca o derinlikte ve o büyüklükte bir metafizik kurulmayacaktır. Yine Plotinus, Platon ve Aristoteles ile birlikte etkisi en büyük olmuş bir Grek filozofudur. Aynı şeyi onun estetiği ve özellikle güzellik anlayışı yönünden söyleyebiliriz. Plotinus'un güzellik estetiği de yine pek çok yüzyıllar boyunca eşsiz kalmış bir metafiziktir. Şimdi bu güzellik anlayışına geçmeden önce bu güzellik anlayışının sıkı sıkıya kendisine bağlı olduğu Plotinus felsefesine kısaca bir göz atmalıyız. Plotinus felsefesi salt panteist bir metafiziktir. Bu metafiziğin temelinde Platon ve Aristoteles felsefeleri ve bu felsefelerin ana kavramları bulunur. Şu kadar var ki Plotinus bu kavramlarla yeni bir yapı, bir panteist mistik metafizik kurar. Bu panteist metafizik bir ile başlar ve nous, evren ruhu, bireysel ruhlar, tabiat ve madde dünyalarını geçtikten sonra bire dönüş ve birde son bulur. Şu halde bu bir nedir? Bir, her şeyin başı ve bütün varlığın temeli olan mutlaktır. Bu mutlak olan bir, aynı zamanda iyidir ve iyi olduğu için de tanrıdır, Platon'da olduğu gibi. Bir, mutlak olması sebebiyle yalnız kendi kendine vardır ve kendi kendine bağlıdır. İyi ve mutlak olan bir, varlığın ve düşüncenin ötesindedir. Varlık ve düşünme için bir transcendentendir. Varlık ve düşünmenin ötesinde olmak ne demektir? Bu, varlık ve düşünmeden sıyrılmış olmak anlamına gelir. Bir, o halde ne bir tuon ne de ontosondur. Ama o menondur, yani hiçliktir. Eğer bir, varlık veya düşünme olsaydı, ona özellikler ve kategoriler yüklemek mümkün olurdu. Oysa bir bütün özellikler ve kategorilerden kurtulmuştur. Varlığın olduğu gibi düşünmenin de ötesindedir. Çünkü Plotinus'a göre de varlık ve düşünce aynı şeydir. Bunların ötesinde bulunan bir şey ise sadece meondur, hiçliktir. Birden, Tanrı'dan, bu iyiden, türüm yoluyla nous meydana gelmiştir. Nous'un, akıl. Birden türümle meydana gelmesi tıpkı ateşten sıcaklığın, buzdan soğuğun meydana gelmesi gibi zorunlulukla olur. Nous birin ışımasıdır. Nous ile birlikte birden bir ayrılma kendini gösterir. Bu ayrılma her şeyden önce nous'un diyalektik karakterinden ileri gelir. Birin bir olmasına karşılık nous da bir ikilik kendini gösterir. Çünkü nous Bir bilen ve bir de bilinen şeyi şart koşar. Bir bilici ve onun objesini. Noos'un objeleri idealardır. Noos da kendi içinde yine türüm yoluyla kendi kopyasını, gölgesini meydana getirir. Bu meydana gelen şey ruhtur. Ruh, Noos ile tabiat dünyaları arasında bir aracıdır. Ruh da kendi içinde evren ruhu ve bireysel ruhlar diye ayrılır. Ruh, Noos'un idealarına yönelir ve idealar örneğine göre maddeden cisimler dünyasını meydana getirir. Yüksek ruh, evren ruhu idealları düşünür, onları kavrar. Bireysel ruhlarsa maddeye yönelen, onu biçime sokan ruhlardır. Türüm daha aşağılara doğru iner. Ruhun biçim vermiş olduğu tabiat ve bunun altında tanrısal gücün, birin en aşağı ve en az yetkin bir türümü olarak madde gelir. Platonius da madde deyince diğer Grek filozofları gibi, örneğin Platon ve Aristoteles gibi aynı şeyi anlar. Yani madde olmayan, şekilsiz olan şeyi, ki bu hiledir. Birin en uzak bir türümü olan hile de şekilsiz ve kavranabilir olmadığına göre yine varlıktan yoksundur. Yani meondur. Tıpkı bir gibi. Yalnız şu var ki bir varlığın zorunlu nedenidir. Buna karşılık hile, madde görünüşün cisimler ve tabiat dünyasının nedenidir. O halde bir yandan birden kalkıp hileye kadar inen bir türüm çizgisi vardır. Bu çizgi yukarıdan aşağıya doğru indikçe tanrısal güç ve ışık gittikçe azalır ve sonunda tamamen karanlık olan maddeye ulaşmış olur. Ama buna karşılık aşağıdan yukarıya doğru bireysel ruhlardan kalkan ve bir ile mutlakla kucaklaşmak ereğini güden bir gidiş daha vardır. Bireysel ruhlar, insan ruhları mümkün olduğu kadar maddeden kurtulmak ve ışığın kaynağına doğru yönelmek ister. Bu isteği Eros gerçekleştirme yolu kendinden geçme, hayranlıktır. Ancak bu ekstans ile ruhlar bir ile bu ilkel kaynak ve tanrısal olan ile kucaklaşabilir. Böyle bir ekstanste zorunlu olarak bir mistisizm doğar. Tıpkı bire dayanan Platonius metafiziğinin bir panteizm olması gibi. Böyle bir panteizmi bir mistik hayat görüşünün, bir mistik moralin ve bir mistik estetiğin kovalayacağı besbellidir. Şimdi yukarıda birkaç genel çizgiyle belirtmeye çalıştığımız Platonius metafiziğinin güzellik anlayışını ortaya koymak istiyoruz. Bunu araştırırken kendisine dayanacağımız eser Platonius'un Enneadslarının birinci kitabında bulduğumuz Güzel Üzerine adlı yazıdır. Bir an Platonius'un varlık hiyerarşisini hatırlayalım. Platonius'un konkretumlar, somut varlık alanları halinde incelemek istediği güzelliği bu varlık hiyerarşisi ile ilgili içinde ele almak gerekir. Peritokolo'nun daha ilk cümlesi güzelin varlık alanını belirlemek istemekle işe başlar. Şöyle ki, güzel, görmenin bütün alanında, işitmenin alanında, kelimelerin birbirine katılmasında ve bütün müzikte vardır. Eğer duyu alanının dışına çıkarsak, güzel işler, güzel eylemler, haller, bilimler ve nihayet güzel erdemler de vardır. Ve acaba bütün bunların da üzerinde güzel bir şey var mıdır? Bu araştırılmalıdır. Bu sınırlama içinde güzelin, görme ve işitme duyu alanından başlayarak en yukarı ruhi manevi alanlara doğru yükseldiğini görüyoruz. Güzel yalnız duyularla ilgili değildir. Çünkü duyulur objelerin üstünde olan objeler içinde biz güzel deyimini kullanırız. Güzel davranış, güzel erdem deriz. Acaba duyulur nesneler için kullandığımız güzel ile manevi alan için kullandığımız güzel aynı güzel midir? Bunu Platonius'un diliyle söylersek, şimdi bir bakışa bedenleri, cisimleri güzel gösteren ve bir işitmeye sesleri güzel kılan şey nedir? Ve ruh ile ilgili olan şeylerin güzelliği nasıl meydana gelir? Acaba bütün bunlar aynı şeyin sayesinde mi güzeldirler veya bir bedende olan güzellik bir başka yerdeki güzellikten daha başka bir güzellik midir? Bu bedendeki güzellik veya diğer farklı güzellikler nelerdir? Acaba güzel beden dediğimiz bedenleri güzel kılan güzellik ile ruhi manevi varlıkları güzel kılan prensip aynı prensip midir? Yine öte yandan duyulur varlıkların güzelliklerinin kaynağı nedir? Belli şeyler diyor Platonius, özlerinden ötürü güzel olmayıp pay alma sebebiyle güzeldirler. Bedenler gibi. Diğer bazı şeyler kendi başına güzeldirler. Erdemin özü gereğince güzel olması gibi. Görüldüğü gibi Plotinus daha başlangıçta iki çeşit güzelliği birbirinden ayırıyor. Biri öz bakımından, özü gereğince güzel olmamakla beraber güzel görünen şeyler ki bunlar çoğunlukla duyulur şeylerdir. Diğeri ise öz, mahiyet bakımından güzel. Bu dualite derhal söylenebilir ki Platon'da bulmuş olduğumuz prostikalon ve autotukalon dualitesinden başka bir şey değildir. Nitekim bedenlerin, duyulur şeylerin, nesnelerin relatif bir güzelliğinin olduğunu Plotinus'un şu cümleleri de ortaya koyar. Çünkü aynı bedenler bazen güzel görünüyorlar, bazen güzel görünmüyorlar. Beden olmak o halde güzel olmaktan ayırt edilmelidir. Beden ve güzel arasında bir öz, mahiyet bağlılığı yoktur. Fakat bununla beraber yukarıki soruya da henüz cevap verilmiş değildir. Yani bir beden, güzel bir beden, mahiyeti gereği güzel değildir. Fakat onu bazen güzel gösteren prensip ve faktör nedir? Yine aynı meseleyi Plotinus'un diliyle ortaya koyarsak, burada güzel görünen, bedenlere katılan şey nedir? Bu soru araştırmamızın ilk ele alacağı obje olmalıdır. Kendi kendine verdiği bu buyruğa uyarak Plotinus, duyulur şeylerin, tabi objelerin araştırılmasına geçer. Tabi şeylerin, cisimlerin güzelliğini sağlayan eleman veya prensip nedir? Platon yaşlılık devrinde bu ilkeyi, prensibi, Protagorasçılığın etkisi altında orantı yani bir bütün olan objenin içine aldığı parçaların birbiriyle olan uygun orantısı ve simetrisi olarak anlamıştı. Güzel bedenlerin, cisimlerin güzelliği böyle bir orantıya, simetriye mi dayanır? Plotinus'un Platon'dan gelen bu görüş ile ilkin hesaplaşması gerekirdi. Gerçekten de Plotinus, Platon'un yaşlılık devrindeki güzellik anlayışı ve belirlemesi ile hesaplaşma içinde güzel bedenlerin, cisimlerin bir kelime ile duyulur dünyanın güzelliğini sağlayan ilkeyi araştırmaya geçer. Seyredenin bakışını uyaran, kendine doğru çeken ve bu seyretme içinde ona haz verdiren şey nedir? Eğer bunu bulacak olursak, belki o zaman öbür güzelliğin, manevi güzelliğin incelenmesine götüren basamağı değerlendirebiliriz. Genel olarak şöyle iddia edilir. Bir bütünü meydana getiren parçaların, gerek kendi aralarında gerekse bütün karşısında sahip olduğu uygun orantı ve bir de buna katılan görme duyusu ile ilgili güzelliği teşkil eden güzel bir renk verme. Güzel olmak duyulur şeyler için olduğu gibi bütün öteki şeyler için de simetrik olmaktır. Kendi içinde ölçüye sahip olmaktır. Bu görüşü savunanlar için o halde hiçbir yalın şey güzel olamaz. Zorunlu olarak ancak bileşik bir şey güzel olabilir. Bundan başka bütün güzel olabilirdi. Bu bütünü teşkil eden tek tek parçalardan her biri güzel olmayabilir. Her ne kadar bütünün güzelliğine katılırlarsa da. Fakat bütün güzelse o zaman parçalarının da güzel olması gerekir. Zira güzel bir şey çirkin elemanlardan meydana gelemez. Güzellik bütün parçalarda bulunmalıdır. Plotinus'un bu lojik çıkarımını şu şekilde tamamlayabiliriz. Madem ki güzel dediğimiz bir bütün, güzel olmayan parçaların birleşmesinden de meydana gelebiliyor, o halde bu güzel olmayan parçalardan meydana gelmiş olan bütün, lojik olarak güzel olamaz. Şimdi bu sözlerinde görüldüğü gibi Plotinus, doğrudan doğruya Platon'un görüşü, daha doğrusu Protagorasçılığın etkisi altındaki Platon'un görüşüyle tartışmaya giriyor ve bu görüşü çürütmeye çalışıyor. Pitagorasçılığın etkisinde yaşlılık devrindeki Platon için güzel, orantı ve simetri demektir. Plotinus, duyulur şeylerde, tabi varlıklarda orantının, simetrinin güzelliği sağlamayacağını, yukarıdaki parçanın bildirdiği parça bütün ilgisi temellendirmesine dayanarak çürütmeye uğraşıyor. Ve yine görünüş dünyasının güzelliği ile simetri arasında kurulmuş olan bağ için şunları söyler. Bundan başka güzel renklerin tıpkı güneş ışığı gibi yalın olduklarına ve güzelliklerinin simetriye dayanamayacağına göre onlar güzelliğin dışında kalırlar. Yine aynı şekilde seslerde de yalın olanlar güzel olamayacaktır. Bununla beraber çok defa güzel bir bütün teşkil eden sesler arasında her tek tek ses kendi başına güzeldir. Bundan başka aynı çehre parçalarının birbirleriyle olan simetrisi değişmeksizin bazen güzel görünür, bazen güzel görünmez. Buna göre de güzeli simetrik bir şeyden daha başka bir şey olarak görmek gerekir ve simetrik olmak güzelliğini ancak başka bir şey sayesinde elde eder. Fakat güzellik yalnız tabiat alanında, duyulur alanda bulunan bir fenomen değildir. Tabiat üstü alanda da, manevi ruhi varlık alanında da güzellikle karşılaşıyoruz. Acaba simetri, tabi güzellik alanında çürütülen simetri, ruhi manevi alanda rastladığımız şeylerin güzelliğini sağlayabilir mi? Acaba güzel eylemlerde, törelerde, bilgilerde, bilimlerde simetri deyince ne anlaşılır? Birbiriyle uyuşan teoremler nasıl olur da birbirlerine simetrik olurlar? Kötü önermeler de birbirlerine uyarlar ve birbirleriyle uyuşurlar. Her erdem ruhun güzelliğidir ve hakikat de bu daha önce adı geçen şeylerden daha hakiki bir güzelliktir. Fakat hangi anlamda onlar simetrik olacaklardır? Her ne kadar ruh muhtelif kısımlara sahipse de bu kısımlar büyüklük ve sayı olarak hiç de simetrik olamazlar. Zira hangi orantıya göre ruh kısımlarının bir bileşimi veya bir araya getirilmesi mümkün olabilir? Ve yine noğusun güzelliği neden ibaret olacaktır? Noğus tek başına olduğuna göre. O halde bütün bu söylenenlerden şöyle zorunlu bir sonuç çıkıyor. Simetri, orantı, güzelliği belirlemede yeterli değildir. Bu hem tabii alan için doğrudur hem de ruh ve noos alanları için doğrudur. Madem ki simetri, proportiyon, güzelliği belirlemek için yetersizdir, öyleyse güzelliği açıklamak için yeni bir yola ve belirlemeye ihtiyaç vardır. Bu belirlemeyi Plotinus kendi sisteminin ilkelerinde bulur ve oradan geliştirir. Bu belirleme nedir ve güzelliği ne şekilde belirler? Bu soruya karşılık vermek için yine tabiattan ve tabiat güzelliğinden hareket etmek lazımdır. Böylece yine çıkış noktamıza dönüyoruz ve ilkin maddi güzelliğin, duyulur güzellik ne olduğunu belirlemek istiyoruz. Öyle güzel şeyler vardır ki bunlar daha ilk bakışta algılanır. Belli ölçüde ruh bunları kavrar ve ifade eder. Ruh onları tanımakla kabul eder. Bir deyimle onlara uyar. Buna karşılık eğer ruhun bakışı çirkin ile karşılaşırsa bakışını ondan çevirir, ondan kaçar, onu reddeder. Zira çirkin ile uyuşmaz. Çirkin ona yabancıdır. Güzellik aşamalarının ilk basamağı olan tabi güzellikte güzeli belirleyen orantı ve simetrinin dışında yeni bir faktör ile karşılaşıyoruz. Bu faktör artık matematik olarak kavranan bir faktör değildir. Yukarıdaki cümle bu faktörün ne olduğunu bize açık olarak söylemiyor. Fakat ilk belirlemiş olduğu şey güzel ve çirkin ayrılığıdır. Güzel ve çirkin daha Platon'da karşılaştığımız iki temel estetik kavramıdır. Platon'da bu iki temel kavramı birbirinden ayıran kriterium olgunluk çağında eros, yaşlılık devrinde ise simetri, orantı, harmonidir. Güzel erosun yöneldiği, çirkin ise erosun kendisinden kaçmış olduğu şeydir. Pitagorasçı Platon'a çok sert bir şekilde tavır alan Plotinus'un Kalon ve Aiskron kavramlarını ayırırken kullandığı kriterium olgunluk çağındaki Platon'u hatırlatır. Şöyle ki burada güzelliğin kriteriumu formal matematik bir kriterium olmayıp universal formal bir kriteriumdur. Güzel diyor Plotinus ruhun tanıdığı ruha akraba olan şeydir. Çirkin ise ruha yabancı olan şeydir. Bu ruha akraba veya yabancı olma bir materyal, içerik ile ilgili kriteryum değil midir? Her ne kadar materyal bir kriteryum olarak görünse de aslında formeldir. Ve bunun neden dolayı formel olduğu birazdan kendiliğinden belirecektir. Şimdi bir adım daha ilerleyerek ruhun nesnelerle kurduğu akrabalığın ne olduğunu soralım ve bunu belirlerken güzel ve çirkin kavramları arasındaki sınırı daha kesin olarak çizmeye çalışalım. Plotinus ruh ve nesneler yani emanatüel hiyerarşisinde daha yukarı bir basamak olan ruh ile daha aşağı bir basamak olan nesneler cisimler dünyası arasındaki ilgiyi bir problem olarak ortaya koyuyor ve şöyle soruyor. Nasıl oluyor da bu duyulur dünyanın nesneleri ile yukarı dünya arasında bir benzerlik olabiliyor? Burada bir benzerlik söz konusu olduğuna göre acaba onlar herhangi bir şey gibi benzer olabilirler mi? Nasıl oluyor da yukarı ile aşağı olan her ikisi de güzel olabiliyor?